Ayrım 28.
M. Morris Torres'in dediği gibi şu bir gerçektir ki, işçiler özellikle küçük burjuvaziye arız olan bireylerin rolünü inkar hastalığına istidatlı değillerdir. Dipnot, Le Monde'dan naklen 23 Aralık 1949. Onlar doğal gerçekçilikleriyle görevin gerisindeki kişiyi fark eder, ünvana değil bireye itaat gösterirler. Rütbe ve üniformadan çok kişisel niteliklere güvenirler. Kurumlara olan inanç belli bir soyut hukuk kültürüne ve burjuvaziye özgü bir şekil ve ünvan saygısına dayanır. Ancak sosyalist partilerin mücadele etmeye çalıştıkları şey de bu iktidarın kişiselleşmesi eğiliminin ta kendisidir. Sosyalist partiler sözü geçen eğilimi kendi yapılarında mümkün olduğu kadar sınırlandırmak istemişlerdir. Bu arada bütün yönetim organlarının kolektif nitelikte oluşu, yukarıda tasvir ettiğimiz görev bölümünü pekiştirmiştir. Kural olarak liderler ve başkanlar değil, sadece komiteler, bürolar ve bunların kararlarını uygulamakla ödevli sekreterler vardır. İlk komünist partileri de aynı şekilde davranmışlardır. O zamanlar Rusya'da lider kültü yoktu. Lenin'in prestiji çok büyük olmakla beraber, bizzat Lenin bunu sınırlı tutmaya ve kişisel iktidarın gelişmesini önlemeye çalışmıştı. Rus Komünist Partisi'nin faaliyetleri gerçekten kolektif karakterini koruyordu. Komitelerde gerçek tartışmalar oluyor, kararlar gerçekten ortaklaşa alınıyordu. Bolşevikliğin ilk günlerinde eşitlik duygusunun çok derinlere işlemiş olduğunu unutmamak gerekir. O kadar ki başlangıçta bütün memurların aynı ücreti almaları, halk komiserlerinin de diğerleriyle aynı düzeyde bulunmaları kararlaştırılmıştı. Aynı özellikler yabancı komünist partilerde de görülmekteydi. Bunlarda da kütlelerdeki kişisel iktidar eğilimlerinin kontrol altına alınmasına çalışılıyordu. Komintern'in sosyalizmin büyük simalarını görevden uzaklaştırma ve komuta mevkilerine güvenilir kişileri geçirme isteği bunda çok etkili olmuştur. Partiler ilk sosyalist partilerdeki gibi birinci sınıf liderler, parlak şahsiyetler bulamamışlardır. Bu eğilimi tersine çeviren faşist partiler olmuştur. Lider kültünü ilk geliştiren, lideri bir makam sahibi değil bir kişi olarak düşünen ilk partiler bunlardır. Faşist partiler ilk defa olarak kütlelerin kişisel iktidar yönündeki doğal özlemini kontrol altında tutacak yerde, bunu parti tutarlılığını güçlendirmek ve parti örgütünü sağlam temellere oturtmak amacıyla kullanmışlardır. Bunlar için otorite seçimden değil liderden gelir. Liderin otoritesi ise onun kendi kişiliğinden, bireysel niteliklerinden, yanılmazlığından, Tanrı'nın ortaya çıkardığı bir kişi oluşundan doğar. Faşistler Mussolini daima haklıdır derlerdi. Almanlar daha da ileri gitmişler ve Adolf Hitler'in egemenliğini açıklamak ve meşrulaştırmak için yepyeni bir hukuk teorisi, Führung teorisi icat etmişlerdi. Sonunda komünist partiler de bu örneği izlediler ve çeşitli nedenlerle eski politikalarından döndüler. Rus Komünist Partisi'nin geçirdiği dönüşüm ve SSCB'de iktidarın evrimi şüphesiz burada önemli bir rol oynadı. Çünkü her ulusal parti kendi örgütünü büyük biraderinkine yakından benzetmişti. Rusya'da Stalin kültünün gelişimi, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da ve dünyanın bütün komünist partilerinde iktidarın kişiselleşmesi eğilimlerinin gelişmesini kısmen açıklamaktadır. Nitekim M. Morris Torre, yukarıda değindiğimiz Marksizm'de ve işçi zihniyetinde liderlerin rolüne ilişkin çözümlemesini, Mareşal Stalin'in 71. doğum yıl dönümü münasebetiyle yapmıştı. Aynı şekilde direniş hareketinin ve parti şehitlerinin etkisine de işaret edilebilir. Kurtuluştan sonra parti hayatlarını kaybedenler hakkında gerçek bir azizler edebiyatı meydana getirmek suretiyle propagandasını büyük ölçüde bunların hatıralarına dayandırmıştır. Ölü kahramanlar kültü ise doğal olarak yaşayan kahramanlar kültüne yol açar. Nihayet bu evrimde etkinlik nedenleri de şüphesiz önemli bir rol oynamıştır. Çünkü faşist propagandanın başarıları, komünistlere lider mistiğinin kütleler arasında nasıl sempati titreşimleri uyandırdığını anlatmış ve parti her zamanki gerçekçiliğiyle olaylardan kendisine ders çıkarmasını bilmiştir. Ne olursa olsun kurtuluştan bu yana komünistler, üyelerde liderlere karşı kişisel bağlılığı geliştirme yolunda sistemli çabalar harcamışlardır. Ancak komünist partiler hiç değilse ulusal liderler bakımından, Stalin müstesna, bu işi faşist partiler gibi yapmazlar. Liderlerin üstün insanlar olarak düşünmeyip tersine bunlarla çevreleri arasında dikkatli bir ilişki kurmaya, kendilerini her türlü erdemin modeli gibi tanıtmakla yetinerek günlük hayatta onlara önemli bir yer vermeye çalışırlar. Komünist liderler hakkındaki biyografilerin genel tonu Mark Twain'in alaya aldığı eğitici karakterdeki cici çocuk hikayelerini andırır. İktidarın bu kişiselleşmesi çok ileri gidebilir. Monsieur Maurice Thorez'in 50. doğum yıl dönümünde parti mektup biçiminde yazılmış özel üyelik formları dağıtmıştır. Aziz Maurice Thorez, size uzun ömür ve sağlık dilerim. 50. yıl dönümünüz dolayısıyla Fransız Komünist Partisi'ne katılıyorum ila. Formun tepesinde Komünist Partisi'ne katılıyorum değil, Maurice Thorez'in partisine katılıyorum sözleri yer almıştır. Şekil 23. Fransız Komünist Partisi üyelik formu. Maurice Thorez'in partisine katılıyorum. Emekçilerin, işçi sınıfının, Fransız ulusunun partisi. Şimdiye kadar tek bir lideri en küçük lekeye bulaşmamış olan parti. Stalingrad kahramanlarına karşı dövüşmeyi reddeden ve Vietnam'daki emperyalist savaşa derhal son verilmesini isteyen bütün namuslu kişilerin partisi. Fransa'ya barış içinde ekmek, mutluluk ve özgürlük getirecek parti. Aziz Maurice Thorez, size uzun ömür ve sağlık diler, 50. yıl dönümünüz dolayısıyla Fransız Komünist Partisi'ne ve barışı sağlama çabasına katılırım. Adım, nokta nokta yaşındayım ve nokta nokta da nokta nokta olarak çalışıyorum. Adresim. Bu formu Merkez Komitesi binasında Maurice Thorez'e gönderiniz. 44 Rue Le Pelletier, Paris 9e. İktidarın kişiselleşmesine ek olarak bazen iktidar gerçekten ilahi bir nitelik de alır. Bu çok eski bir otorite biçimi olan Tanrı Kral sisteminin yeniden canlanışıdır. Faşist partilerde ve Stalin devrinde komünist partilerde görülen durum budur. Dipnot, Stalin'in ölümünden bu yana SSCB'de iktidarın kişiselleşmesine karşı açık bir tepki ve Lenin'in koymuş olduğu kolektif liderlik ilkesine bir dönüş görülmektedir. Bununla birlikte bazı komünist partiler, özellikle Fransız Komünist Partisi bu eğilime karşı direnme göstermektedir. Lider her şeyi bilir, her şeye kadirdir, hiç yanılmaz, sonsuz derecede iyi ve akıllıdır. Ağzından çıkan her söz gerçektir. Ondan gelen her istek partinin kanunudur. Modern propaganda yöntemleri lidere olağanüstü bir her yerdelik kazandırılmasını mümkün kılar. Radyo sayesinde sesi her yere ulaşır, resmi her devlet binasında, her duvarda ve her militanın evinde asılıdır. Bazen bu gerçek varlığın yanında o kişinin görünmezleştiği de olur. Rusya'da Stalin'in resim ve heykelleri her yerde mevcut olduğu halde Stalin nadiren halk içinde görünürdü. Bunun en aşırı hali, sesi ve unutulmaz hayali herkesi hayatının her anında takip eden diktatör, bir romancının hayal gücünün yarattığı olan George Orwell'in Büyük Kardeş'tir. Fakat Büyük Kardeş bir imgeden ve bir sesten ibarettir. Büyük Kardeş mevcut değildir. Tanrılaştırılan kişisel iktidar sonunda kişisel olmaktan çıkar. Lider gerisinde başkalarının emir verdikleri bir heykelden, bir isimden, bir efsaneden ibaret kalır. Böylece bir bakıma lider de kurumlaşmış olur. 4. Parti liderleri ve parlamento üyeleri. Parlamento üyeleriyle parti liderleri arasındaki ayrım, seçmenlerle parti üyeleri arasındaki ayrıma paraleldir. Parlamento üyeleri ya da daha genelleştirerek ulusal ve yöresel düzeydeki seçilmiş temsilciler, seçmen kütlesini temsil ederler. Liderlerse parti topluluğunun başındadırlar. Bunların karşılıklı ilişkileri sorunu büyük önem taşır. Demokrasi, parlamento üyelerinin parti liderlerinden, seçmenlerin de parti üyelerinden önde gelmesini gerektirir. Çünkü seçmenler parti üyelerinden daha geniş bir grup teşkil eder ve onları da içlerine alırlar. Uygulamada ise çoğu zaman bunun tersi olur. Birçok partilerde parti liderlerinin militan üyeler adına parlamento üyelerine emir vermeleri yönünde bir eğilim göze çarpar. Partinin seçimli temsilcileri üzerindeki bu hakimiyeti, liderlerin parti üyeleri topluluğu içindeki oligarşik mahiyetiyle karşılaştırıldığında, dış oligarşi diye adlandırılabilecek bir çeşit oligarşi teşkil eder. Bu eğilim ne geneldir ne de mutlak. Üstelik parti liderleri ile parlamento üyeleri arasında iç içe geçme durumlarına da sık sık rastlanır. Uygulamada ileri gelen liderler hem ülkeden bir seçim vekaleti almış hem partinin yönetici mevkilerini işgal etmişlerdir. Bu iki fonksiyonun birbirinden ayrılması yavaş olmuş ve partinin üstünlüğü ancak ard arda bir takım evrelerden geçerek yerleşmiştir. Böylece partilerin gelişiminde üç evreyi ayırt etmek mümkündür. Parlamento üyelerinin partiye hakimiyeti, parlamento üyeleri ile parti liderleri arasında nispi denge durumu, nihayet partinin parlamento üyeleri üzerindeki hakimiyeti. Bu evrelerin her biri belli bir parti tipine uygun düşmektedir. Bununla birlikte genel etkenler partinin iç yapısının içerdiği bu eğilimi güçlendirebilecek ya da zayıflatabilecek gibi görünmektedir. Örneğin bloke listeli ve kesin sıralı orantılı temsil, tabiatıyla parlamento üyelerini, bu listeleri hazırlayan ve isim sırasını saptayan parti içi liderlere bağımlı kılar. Bununla birlikte karma liste ve basit çoğunluk sistemi bu eğilimi zayıflatır. Tek isim sistemi ise tersine seçimli temsilcilere geniş bir bağımsızlık verir. Ancak istisnai olarak iki parti sisteminde seçime rakiplerden birinin ya da ötekinin renkleri altında girme zorunluluğu, yani hemen hemen tekelci bir sistem, adayı bir kez daha parti seçim komitelerinin hakimiyeti altına sokar. Parlamento üyelerinin partiye hakimiyeti. Fransız Radikal Sosyalist Partisi, parlamento üyelerinin parti içindeki üstünlüklerini sağlamakta kullanılan metotlara iyi bir örnek teşkil eder. 1955 reformundan önce yönetim kurulu, bütün senatörleri, milletvekillerini, il genel meclisi üyelerini ve nüfusu 50 bini aşkın şehirlerin belediye meclisi üyelerini tabii üye olarak içine alıyordu. Federasyonlardan gelen seçimli delegeler, başkanları ve genel sekreterleri ile birlikte bunların aşağı yukarı üçte biri oranındaydı. Dolayısıyla partili ulusal ve yöresel temsilcilerin kurulda mutlak üstünlüğü vardı. Bunların kendi aralarında da parlamento üyelerinin etkisi hakimdi. Parlamento üyelerinin her şeyden önce çevrelerindeki prestijleri dolayısıyla manevi nüfuzları mevcuttu. Fakat bunlar yeter sayı kuralları sonucunda sayısal bakımından da üstünlük sağlıyorlardı. Çünkü kurul görüşmelerinin geçerli olabilmesi için yalnız 150 üyenin hazır bulunması yetiyordu. Oysa 1936'da kurulan 1800 üyesi vardı. Ve bunlar arasında parlamento üyelerinin oranı tabii çok yüksekti. Üstelik il delegeleri bütün toplantılara çağrılmıyordu. Şunu da eklemek gerekir ki parlamento grubu yönetim kurulu karşısında büyük ölçüde bağımsızdı. Genel politika hakkında hatta hükümete katılma konusunda hiçbir kesin kural yoktu. Bazı kongreler radikal bakanların 1928'de Poincaré hükümetinden 1934'te de Dumerc hükümetinden istifasına yol açmış olmakla beraber bu parlamento üyelerine baş kaldıran tabandaki militanların baskısıyla değil, bir parlamenter Klee'in diğeri aleyhine harekete geçmesi sonucunda olmuştu. Radikal bakanların çoğu da bunu benimsemiş ve kongre kararını bir mazeret ve bahane olarak kullanmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aktif parti üyelerine hükümet buhranları sırasında parti tutumunun tayini konusunda bir takım yetkiler verme teşebbüsünde bulunulmuştur. Gironde'un Cadillac şehrindeki Radikal Komite Başkanı'nın teklifi üzerine radikal parlamento üyelerinin yeni kabineye katılmaları sorununun parlamento gruplarıyla o sırada Paris'te bulunan yönetim kurulu üyelerini içine alacak bir komite, buna Cadillac Komitesi adı verilmiştir, tarafından incelenmesi kararlaştırılmıştır. Fakat parlamento üyeleri hemen daima bu komitede çoğunluğu sağlamışlar ve dilediklerini yaptırmışlardır. Parlamento üyelerinin parti üzerindeki bu hakimiyetleri partiye çok ademi merkeziyetçi bir yapı verir. Her milletvekili diğer milletvekillerinden tamamen bağımsız olarak yöresel komiteleri dilediği gibi kontrol eder. Merkezi liderlik ne vasalleri üzerinde iktidarı ne de onların gözünde itibarı olan bir feodal krala benzer. Parti lideri ancak kişiliği sayesinde biraz otorite sağlayabilir. Bu da zorunlu olarak istikrarsız niteliktedir. Parlamento grubunun kendine özgü bir iradesi, ortak bir eylemi ve oy disiplini yoktur. Önemli bir oylamada radikal milletvekillerinin aynı tutumu benimsemeleri nadirdir. Genellikle grup lehte, aleyhte ve çekimser olmak üzere üçe bölünür. Bazen bir parlamento grubu düşüncesi bile kaybolur. Kara Avrupası ülkelerinin çoğunda grup düşüncesi orantılı temsilin kabulünden sonra ortaya çıkmıştır. Daha önceleri milletvekilleri tamamen gayri resmi bir şekilde eğilimlerine göre sınıflandırılıyordu. Fransız Radikal Partisi'nde 1911'e kadar hüküm süren durum daha da ilginçti. Milletvekilleri mecliste çoğu zaman aralarında rekabet bulunan iki grup, Radikal Sol ve Radikal Sosyalist Sol, halinde toplanıyorlardı. Hatta bir kısmı bir yandan Radikal Parti'de üyeyken bir yandan da bir merkez partisi olan Demokratik İttifak'a üye olmuşlardı. Yürütme kurulu 1 Ocak 1911'den başlamak üzere mecliste Radikal Cumhuriyetçi ve Radikal Sosyalist Parti grubu tek adıyla bir grup kurmaya karar verdi. Fakat Senato'daki radikaller kendi gruplarına Radikal Sol adını vermeye devam ettiler ve çoğu zaman meclisteki radikallerden farklı bir politika izlediler. Görülüyor ki parlamento üstünlüğü zayıf bir yapı ve geniş bir ademi merkeziyetle düşümleşmiştir. Bu düşümleşlik genel bir kural sayılabilir. Parlamento üstünlüğü belli bir sosyal yapının ve partilerin evriminde belli bir evrenin ayırıcı özelliğidir. Özellikle komitelere dayanan eski tipte burjuva partilerinde, yani muhafazakar ve merkezci partilerde durum böyledir. Seçimlere ve parlamento faaliyetlerine katılmak, bu partilerin gerçek varlık sebebini, tek meşruluk kaynağını ve tek eylem tarzını teşkil eder. Bunların bütün çabaları mümkün olduğu kadar çok milletvekili çıkarmak ve onlar vasıtasıyla hükümete veya muhalefete katılmak üzerinde toplanmıştır. Dolayısıyla milletvekillerinin parti içindeki iktidar mevkilerini ellerinde tutmaları doğaldır. Üstelik seçimi kaybetmiş olan adaylar ya da rakip aday adayları, yani muhtemel parlamento üyeleri dışında kendilerine meydan okuyabilecek hiç kimse yoktur. Seçim ve parlamento alanı dışında bir parti hiyerarşisi kurmak mümkün değildir. Çünkü bunun dayanacağı bir temel yoktur. Bu kadro partilerinde militan üyeler hem bir taban teşkil edemeyecek kadar sayıca az, hem iltimas ve çıkar dağıtan seçimli temsilcilere fazla bağlı ve parlamento ve hükümet makamlarına karşı fazla saygılıdırlar. Partinin yönetim örgütü de bir bürokratlar sınıfı yaratamayacak derecede zayıf ve ilkeldir. Nihayet bu burjuva partilerinde parlamentoya girmek, seçimli temsilcinin militanlara göre sınıf değiştirmesini içermez. Sosyalist partilerde ise bu proleter temele burjuvalaşmış milletvekilleri arasında düşmanlık yaratma eğilimindedir. Parlamento üyesinin iktidarını ancak para gücü dengeleyebilir. Fakat yukarıda gördüğümüz gibi mali destekçiler parti liderleri üzerinde genellikle sürekli bir etki sahibi değillerdir. 19. yüzyıl sonunda İngiliz Muhafazakar Partisi'nin durumunu tasvir eden Ostrogorski, pek haklı olarak mali destekçilerin bu işi küçük adamlara bıraktıklarını gözlemlemişti. Bunlar genellikle belli durumlarda belli amaçlar için müdahalede bulunurlar. Böylece parti liderlerine partinin eylemlerini belli bir yöne çevirttirebilirler. Fakat gerçek anlamda rakip bir hiyerarşi kurarak onların yerine geçmezler ve partiyi bizzat yönetmezler. Bunları parlamento üyelerinin gerçek rakipleri olarak kabul etmek doğru olmaz. Şüphesiz bu genel kuralların istisnaları vardır. Bazen iyi örgütlenmiş merkeziyetçi ocak partilerinde parlamento üstünlüğü yönünde çok belirgin eğilimler görülür. MRP bunun iyi bir örneğidir. Bu partinin militanları parlamento üyelerinden ayrı bir iç hiyerarşinin kurulmasına imkan verecek kadar çoktur. Aynı hiyerarşi, Hristiyan işçi sendikaları veya partinin uzmanlık ekipleri gibi başka güçlere de dayandırılabilir. Aslında böyle bir hiyerarşi vardır da. Fakat MRP bu hiyerarşinin parti yönetiminde önemli bir rol oynamasını önlemek için tüzüğünde büyük çaba harcamıştır. Seçimli temsilcilerin üstünlüğünün garantilenmesi amacıyla her türlü güvenlik tedbirine yer verilmiştir. Parlamento gruplarının delegeleri, ulusal komitede sandalyelerin resmen üçte birini işgal ederlerse de, tüzüğün 32. maddesi, gerçek nüfuzları çok daha büyüktür. Gerçekten Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu gruplarının resmi temsilcilerinin yanı sıra komitede şunları da görürüz. 1. MRP'nin genel başkanı ve genel sekreteri. Bunların senatör ya da milletvekili olmaları mümkündür, çoğu zaman da öyledirler. 2. MRP üyesi olmak şartıyla iki yasama meclisinin başkanları. 3. Halen görevde bulunan ya da son kongre tarihinde görevde bulunmuş olan bakanlar. 4. Parlamento üyelerinden herhangi iki kişi. 5. Kooptasyonla seçilen militanlar. Bunların da milletvekili veya senatör olmaları mümkündür. 6. Fransız Birliği Meclisi parti grubunca, kendi gücü oranında ve diğer iki grup karşısında bu grubun orantılı temsilini sağlayacak sayıda seçilen üyeler. Bu sonuncular da parlamento ya da yöresel kurullar tarafından meclise seçildiklerinden parlamento üyelerinin zihniyetini taşırlar. Bunlarla birleşince parlamento üyeleri komitede çoğunluğu sağlar ve yöresel federasyonların temsilcileri azınlıkta kalır. Ayrıca milletvekilleri ve senatörler federasyonlarca asli delege olarak seçilemezlerse de yedek delege seçilmeleri mümkündür. Kendilerinin Paris'te bulunmaları bu düzeni çok avantajlı kılar. Partinin yönetimiyle görevli sürekli bir organ olan yönetim kurulunda milletvekillerinin ve senatörlerin üstünlüğü daha da belirgindir.